Ayrım 23. Seninle Güler Yüreğim. Kemal Yalçın. Sayfa 277. Ermeni sorununu tam olarak anlayabilmek için Osmanlı İmparatorluğu'nun son 300 yılını, özellikle son 100 yılını her yönüyle adım adım incelemek gerekiyor. Osmanlı Devleti ile İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Avusturya, Çarlık Rusyası ve diğer devletlerle olan ilişki sorunlarına bakmak gerekiyor. Osmanlı'nın bu devletlerle yıllarca süren ilişkilerinde Ermeniler önemli bir yer tutmuştur. Avrupa devletlerinin reform talepleri Osmanlı'nın modern ve merkezi bir devlet olma çabaları ile bir türlü örtüşememiştir. Bir yandan Osmanlı Devleti'nin Avrupa devletleri ile ilişkilerini titizlikle incelerken, öte yandan da bu ilişkilere paralel olarak Osmanlı'nın Anadolu'daki farklı uluslara yaklaşımını, imparatorluğun birer parçası olan bu uluslarla ilişki ve sorunlarını ele almak gerekiyor. Abdülhamit'in Kürtlerden oluşturduğu Hamidiye alaylarının hedefi, amacı açıklanmadan, Osmanlı'dan günümüze kadar uzanan Kürt sorunu bilimsel olarak ele alınmadan, Ermeni-Türk kültür ilişkileri aydınlatılmadan, Ermeni-Türk-Kürt düşmanlığını açıklamak ve anlamak mümkün değildir. Aynı şekilde Balkanlarda, Arap Yarımadası'nda ve Kuzey Afrika'da yüzlerce yıl Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliği altında yaşamış ulusların arka arkaya Osmanlı'ya karşı bağımsızlık savaşlarına girme nedenlerini, o dönemin milliyetçilik akımlarını ve sonuçlarını araştırıp incelemeden söz konusu Ermeni-Türk-Kürt düşmanlığı açıklanamaz. Osmanlı İmparatorluğu'nda bir kale daha düşer mi, bir yayları daha kaybeder miyiz endişesi çok vahim sonuçlar doğurmuştur. 20. yüzyılın başlarındaki düşünce akımlarını, genç Türklerin görüşlerini, İttihat ve Terakki Partisi'nin siyasal görüşlerini, amaçlarını, mücadele yöntemlerini iyi incelemek gerekir. İttihat ve Terakki Partisi ile Ermeniler arasındaki ilişkileri, Ermeni milletvekillerinin İttihat ve Terakki Partisi listesinden seçilmelerini, Hınçak ve Taşnak örgütlerini dikkatlice araştırmalıyız. Ermeni düşmanlığının tohumları genç Türklerin İttihat ve Terakki Partisi'nin milli iktisat yaratma, bir Türk kimliği oluşturma ve Orta Asya'ya kadar uzanan Türk egemenliği kurmayı amaçlayan maceraperest siyasi mücadelelerinde aranmalıdır. Ermenilerin, Rumların, Yahudilerin Osmanlı ekonomik hayatındaki rolleri ve egemenlikleriyle milli iktisat yaratma düşüncesinin çatışması, Ermeni ve Rum düşmanlığının önemli nedenlerinden biridir. Nitekim 1900'lerde Osmanlı ticari ve sanayi hayatına egemen olan Ermeni ve Rum sermayesi 1920'lerde hemen hemen sıfırlanmıştır. Çok kısa bir dönemde meydana gelmiş olan bu büyük değişim, anlamak isteyen bir insana çok şey söyler. Ermeniler Osmanlı İmparatorluğu'nda kendilerine bir yer bulmak istemişlerdi. Ermeni milleti Osmanlı toplumu içindeki milletler arasında devlete en sadık olanıydı. Osmanlı'dan ayrılmak istemiyorlardı. Ermeniler Osmanlı Devleti içinde kalarak eşit haklara sahip olmak istemişlerdi. Ermeniler Osmanlı İmparatorluğu'nda Osmanlıcılığı öne çıkarıyor ama Ermeni olarak bir Ermeni kimliğiyle yaşamak istiyorlardı. Bu eşit haklar talebi genç Türklerin Türkçülük anlayışına uymuyor, İttihat ve Terakki Partisi'nin amaçlarına ters düşüyordu. Ermenilerin haklı, iyi niyetli taleplerinin hiçbiri kabul edilmedi. Ermeniler Osmanlı İmparatorluğu içindeki milletler içinde uluslaşma ve aydınlanma sürecine ilk başlayan ve birçok ileri adım atmış olan bir milletti. Ama ne yazık ki tarihin önemli bir dönemecinde ekonomileriyle, kültürleriyle yok oldular. Bir avuç çıkarcı, yüzyıllarca iç içe yan yana yaşamış halkları, Ermeni'yi, Türk'ü, Kürt'ü birbirine düşman etti. Ermenileri işbirlikçi olmakla suçladılar. Kökü dışarıda dediler. Hayali düşmanlar yarattılar. Amaçları Ermeniden, Rum'dan arındırılmış bir ekonomik ve toplumsal hayattı. Yok etme pahasına başkaları ele geçirdi ekonomik ve kültürel hayatı. Osmanlı'nın son yüzyılında Doğu, Güneydoğu ve Orta Anadolu'daki kültürel ve ekonomik hayatta Ermeniler çok önemli yer tutuyorlardı. O dönemlerde Anadolu'nun her bir köşesi eğitim ve kültür ocağı ile doluydu. 1918'lere gelindiğinde ne eğitim ve kültür ocağı ne de zengin kültürel birikimi yaşatacak Ermeni kalmıştı. Bütün bu tarihi, sosyal ve ekonomik gelişmeler Ermenilerin yalnız kaldıkları bir tarihi dönemde tehcirlerine, denizin kurutulmasına yol açtı. Tarihte iktidarı, ekonomik, toplumsal ve kültürel zenginlikleri başkalarıyla paylaşmak istemeyenler her zaman zora başvurmuşlardır. Kanımca Osmanlı İmparatorluğu'nda da Cumhuriyet döneminde de benzeri kanlı ve acı olaylar yaşanmıştır. Varlık vergisi uygulaması 6-7 Eylül olayları tesadüfen ortaya çıkmış olaylar değildir. Osmanlı'daki acı olayların başka bir dönemde farklı şartlar altında devam ettirilmesidir. Bir hafta kadar önce bir Türk arkadaşımla konuşuyorduk. İlk tiyatroyu kuran Ermeniydi. İlk operayı yazan Ermeniydi. İlk mimarlık okulunu kuran Ermeniydi. İlk notayla şarkı yazan Ermeniydi. Hangi önemli zanaattan, hangi önemli meslekten söz açsak hemen aklımıza Ermeniler gelirdi. Ne oldu bunlara diye sordu. Bu topraklarda Osmanlı'nın hazinesinden ekonomisine, sanatından eğitimine kadar yaşamın her alanında çok önemli görevler üstlenmiş, tayin edici roller oynamış Ermeniler düşman ve hain ilan edilerek yok edilmişler dedim. Konuşmamız uzayıp gitti. Bir devlet düşünün ki kendi geçmişini tarih biliminin ışığı altında incelemekten kaçınıyor. Bir devlet düşünün ki kendi tarihini vatandaşlarına, halkına eksik, tek yanlı öğretiyor. Geçmişini bilimsel olarak aydınlatmayan milletlerin bugünleri de gelecekleri de karanlık kalır. Geçmişin tarihe mal olmuş büyük yıkımları, kanlı olayları yok sayılarak, unutturularak bireylerin ve toplumun ruhsal sağlığı bozulur. Doğru olan ön yargısız, art niyetsiz, özgür bir kafa, özgür bir bilim, özgür bir vicdanla kendi geçmişiyle yüzleşebilmek ve hesaplaşabilmektir. Almanya kendi yakın geçmişindeki kara sayfaları açtığı ve o dönemin kanlı olaylarıyla hesaplaştığı için bugün daha özgür bir toplumsal düzen kurabilmiştir. Biz de kendi tarihimizdeki kara sayfaları açıp o dönemin olaylarını aydınlatabiliriz. Geçmişimizin aydınlanması bugünkü kötülüklerin önüne geçmemizi, toplumsal ve bireysel özgürlük içinde barışçı, huzurlu bir yaşam kurmamıza yardımcı olacaktır. Gerçekçi olalım. Düşmanlıklar bir gecede doğmadığı gibi bir günde de yok olmayacaktır. Önemli olan gerçekleri aydınlatmak, var olan şartları değiştirebilmek için iyi niyetle, korkmadan, güven içinde adım atabilmektir. Bu gecikmiş işe ne kadar erken başlarsak o kadar erken kuracağız toplumsal barışı, dostluğu, kardeşliği. Bu görev sadece Ermenileri değil, Türkiye'de yaşayan herkesi yakından ilgilendiriyor. Ermeniler, Anadolu'da açan çiçeklerin en köklüsü ve Anadolu mozaiğini oluşturan renklerin en parlaklarından biriydi. Anadolu'yu tek meyveli bahçe haline getirmek isteyenler, Anadolu'nun bereketini de, kültürel zenginliğini de soldurdular. Düşünceme göre artık kendi tarihimizle barışmalı, kendi geçmişimizle yüzleşmekten çekinmemeliyiz. Çünkü böyle bir yüzleşmenin kaybeden tarafı olmayacaktır. Tersine barış kültürünün gelişmesi hepimizi onurlandıracak, insanlığa karşı yüzümüz ak, başımız dik olacaktır. Bugün 40-50 yıl öncesine göre Ermeni tarihi, Türk-Ermeni ilişkileri daha açık konuşulabiliyor. Bu konu üzerinde yazılıp çiziliyor. Bunlar umut verici gelişmeler. Dileğim bu olumlu gelişmelerin yaygınlaşması, toplumda yankı bulması. Düşmanlık, kin ve kuşkunun yerini karşılıklı dostluk, sevgi ve güvenin almasıdır. Kadehlerimizi bu olumlu, umut verici gelişmeler için kaldırdık. Jale masaya bir tepsi meyve getirdi. Elma, portakal, yeni dünya, muz, çağla. Buyurun, konuşmaktan, not almaktan bir şey yiyemediniz diyerek eline iki elma aldı. Bakınız, kimisi biz bir elmanın yarısı gibiyiz der. Bunda bir yanlışlık var sanırım. Biz bütünlüğü olan birer elmayız. Ben Türk, Zakarya Ermeni ama biz iki elmanın uyumunu, iki dünyanın birliğini aşkla, sevgiyle, saygıyla gerçekleştirebildik. İkimiz bir fidanın çiçek açmış dalıyız. Jale'yi daha çok sevdim. Zakarya'yı daha çok sevdim. Bir fidanın çiçek açmış iki dalı aydınlattı o an İstanbul'u, Türkiye'yi. Karamanlı Sarkis Usta. Papazı dövdürmeyecektik. Almanya'ya bir gün sonra dönecektim. Fakat Zakarya ile Jale'nin anlattıkları merakımı arttırdı. Zakarya'yı İstanbul'da yaşlı, sevketi ve sonrasını iyi bilen insanlar tanıyıp tanımadığını, özellikle Müslümanlaşarak yaşamını kurtarmış Ermeniler bulup bulamayacağını, Kağım'ı tanıyan başka insanlar olup olmadığını sordum. Böyle bir yaşlıyı tanıyorum, Sarkis Usta. Canlı tarihtir, bilinci yerindedir, olayları iyi bilir. Hatta sevkiyet sırasında doğmuş. Ama hemen bulabilir miyim? Bilmiyorum, araştırayım, soruşturayım. Biraz zamana ihtiyaç var, dedi. Almanya dönüşümü erteledim. İki gün sonra Sarkis Usta'ya ulaşabildik. Zakarya ile kaldığım otele geldiler. Güleç yüzlü, bembeyaz saçlı, tertemiz giyimli, pırıl pırıl bir insan çıktı karşıma. Hava çok sıcaktı. Serin, sakin bir yere gidelim. Bizim eve gidelim, dedi Zakarya. Davetine çok teşekkür ederim ama iş günü, eşiniz çalışıyor, kayınvalideniz hasta, rahatsız etmeyelim. Bir çay bahçesinde, pastanede, gürültüden, gelen gidenden dikkatimiz dağılır. Ayrıca evde kimseyi de rahatsız etmeyiz. Çareyi Sarkis Usta buldu. Gelin ben sizi bir yere götüreyim. Hem gezmiş hem de görmüş olursunuz. İstiklal Caddesi'nden Galatasaray Lisesi'ne doğru yürüdük. Çiçek Pasajı'na varınca sağa döndük. Balık Pazarı'na girdik. Manavların, satıcıların, alışveriş yapanların bağırış çağrışları içinde kalabalığı yara yara Sarkis Usta önde, biz arkada yürüyoruz. Nereye götürüyorsun bizi Sarkis Usta? Cennete, cennete alaya, gelin siz arkamdan. Zakarya belki görmüştür ama sen hiç görmemişsindir böyle bir yer. Neresi acaba bu cennete ala? Şimdi görürsün. Biraz daha gittik, lokantaları geçtik. Sarkis Usta bir manav ile terlikçinin arasında durdu. İşte geldik diyerek siyah demir kapıyı gösterdi. Söylemese manav ile terlikçi arasında sıkışıp kalmış, siyah demir kapıyı fark etmeyecektim. Kapının arkasında 5-6 metre uzunluğunda bir giriş holü bulunuyor. Holün sağında Beyoğlu 3 Oran Kilisesi Vakfı'nın yönetim yeri, solunda deste deste mumlar ve kilise bakıcısının odası. Giriş holü mermer döşeli apaydınlık bir bahçeye çıkıyor. Aydınlık bahçenin ortasında göz kamaştıran bir güzellik. Bir an durakladım. İşte cennet-i âlâ burası. Gelin bakalım. Sarkis Usta bir sanat tarihçisi, uzman bir mimar gibi konuşmaya başladı. İşte size İstanbul'un göbeğinde serin ve sakin bir cennet-i âlâ. Burası Ermeni mimarisinin Beyoğlu semtinde eşsiz güzellikteki örneklerinden biri olan 3 Horon Kilisesidir. Kumkapı'daki Patrikhane'den sonra ikinci sırada gelen önemli bir kilisedir. 3 Horon ne demek biliyor musun? 3 Horon demek bir Allah, iki Allah'ın oğlu İsa ve 3 kutsal ruhtur. 3 Horon bu üçlünün birliğini ifade eder. İstanbul'un diğer semtlerinde Kumkapı'da, Fener'de, Balat'ta, Ortaköy'de, Üsküdar'da görülmeye değer 33 Ermeni kilisesi vardır. Anadolu'da kimi araştırmalara göre 1500'den fazla Ermeni kilisesi, manastırı varmış. Bugün çoğu ya harabeye dönmüş ya da temeli bile kalmamış. Aslında Anadolu masalı, destanı, türküsü, kilisesi, tarihi eserleriyle hepimizin bu bir zenginlikti, korunmalıydı. Hala ayakta kalanlar göz bebeğimiz gibi korunmalı. Bir taşına, bir tuğlasına bile dokunulmamalıdır. Bu kilisenin arsası 1805'te alınmış. 1807'de ahşap bir kilise yapılmış. Ahşap kilise eskimiş, yerine 1907'de bu taş eser inşa edilmiş. Kilise bahçesini kaplayan beyaz mermerlerin bir zamanlar Taksim'deki Divan Oteli'nin yerinde bulunan Ermeni mezarlığı ve kilisesinden getirildiği söylenir. Sarkis Usta anlata anlata bahçeyi gezdiriyor. Kilisenin sol yanındaki bahçenin bir kısmı yemyeşil asma talvarıyla örtülmüş. Altı sepserin, sağ taraftaki bahçeden arka sokağa çıkılıyor. Bir de kilisenin içine görelim isterseniz. Görelim. Gelmişken böyle güzel bir kilisede Meline ve Kam için birer mum yakmak istiyorum. Mumluktan iki mum aldım. 3 Horon'un içi bambaşka bir yer. Beyoğlu'nun balık pazarının gürültüsü patırtısı arasında düşünülemeyecek güzellikte sakin, vakur, huzur verici bir dünya. Mumları Meline'nin iyiliği, sağlığı, mutluluğu, Kağım'ın sonsuz mekanının aydınlanması dileğiyle yaktım. Mumların sakin alevinde Meline'nin yüzünü görür gibi oldum. Yüreğimin atışından iki damla alev dalgalandı. Dışarı çıktık. Yan bahçeyi örten talvarın koyu ve serin gölgesindeki Adalar Belediyesi yazılı banka oturduk. Sohbetimizi 3 Horon'un gölgesi gibi koyulaştırdık. Sarkis Usta, bu ustalık nereden geliyor, ne ustasısınız sorularıyla kendisini anlatmasını bekledim. Düşünceli görünüyordu, suskunlaşmıştı. Dilinin bağını çözmek için Meline'yi, Kamiş kolu, Ani'ye kadar gidişimi Zakarya ile görüşmemizi anlattım. Biliyorum Zakarya anlattı dedi, seni merak ettim. Bugüne kadar birçokları benimle konuşmak istedi. Kabul etmemiştim ama seni gözüm tuttu. Ta Almanya'dan buralara kadar gelip beni, bizleri arayıp bulman da hoşuma gitti. Ustalığıma gelince, uzun hikayedir. 50 yıl marangozluk yaptım. Kağım'ı soruyorsun. Onunla epeyce yakın ilişkimiz oldu. Şişli tarafında otururdu. Arada sırada evine de gider gelir, bir acı kahvesini içerdim. İlk hanımını da iyi tanırım. Avukattı. Kağım'a çok yardımı oldu. Kağım kültürlü, bilgili, kararlı, yiğit bir adamdı. Karayağız uzun boyluydu. Ermeni kültürüne önemli katkıları olmuştur. Ermenice bir sözlük hazırlamıştı. Öğretmenlik yapardı. Eski Ermeniceyi bilen az sayıdaki insandan biriydi. Ama Kağım'ı Kağım yapan düşünceleriydi. Dürüst solculardandı. Özü sözü birdi. Başına ne geldiyse Ermeniliğinden, düşüncelerinden ve dürüstlüğünden geldi. Memleketini seviyordu ama İstanbul'u dar ettiler bu adama. Terk edip gitti memleketini. Almanya'ya gitmiş, bir daha gelmedi geriye. Ölüsü bile orada kalmış. Böyle bir adama, böyle bir aydına bu yapılanlar reva mıdır? Söyle bana. Sözlük yazan bir yazara, araştırmacıya bu yapılır mı? Korkuttun, hapse attın, huzurunu bozdun, kaçırdın yurt dışına. Memleket kurtuldu, yoksulluk bitti, enflasyon durdu mu? İkinci eşini hiç görmedim. Ha aklıma geldi, hiç unutmam. Kağım deyince toprağı bol olsun, hep gözümün önüne gelir. Ben iyi işlerin ustasıyımdır. Zamanın birinde kitap mitap aranıyor, sakıncalı kitap bulunduranlar cezalandırılıyordu. Kağıma güzel bir kitap zulası yapmıştım. Ha ha ha ha, bunları anlatıyorum sana ama yazma. Bakarsın mezarında bile bir iş gelir başına. Ha ha ha, iç içe iki dolaptı. Kendim düşünmüştüm planını. Dünyada arasan bulamazsın, çok memnun olmuştu. Hey gidi Kağan Bey, bir gitti pir gitti. İstanbul'un köklü ailelerinden geliyordu. Has öz bir İstanbul efendisiydi seni anlayacağın. Böyle insanların nesli tükeniyor artık. Kağım, Sarkız Usta bir çocuğu bir Ermeni'yi kurtarmak için öğretmenlik yapıyorum derdi. Yani senin anlayacağın, aşkla, sevdayla çalışan, didinen bir insandı. Tıbrevank'tan dürüst, çalışkan, efendi çocukların yetişmesinde onun emeği vardır. İmkan verseler çok daha iyisini yapabilirdi belki ama oğlana rahat bir nefes aldırmadılar. Sarkis Usta, marangozsunuz ama kültürle, kitapla, mimariyle, aydınlarla yakından ilgileniyorsunuz. Yani siz bildiğimiz marangozlardan farklı bir marangozsunuz. Nedir bunun sırrı? Bunun sırrı, kaynağı, nedeni annemdi. Annem Fransızca bilirdi, piyano çalardı. Okumaya, okutmaya çok düşkün olan bir öğretmenmiş. Hayatımın en büyük tutkusu, en vazgeçemediğim alışkanlığım kitap okumaktır. Gençliğimde şiir falan da yazmıştım. Okuma alışkanlığını annem aşılamıştı bana. Sevkiyat olmuş, dünyaya geldiğine pişman olmuş. Annem Tokat Ermeni Koleji'ni bitirmiş, öğretmen olmuş. Anne tarafım Tokatlıdır, baba tarafım ise Kayserili. Kayseri, Talas'tan, Konya Karaman'da babamla tanışıp şu sefalet bitsin diye evlenmiş. Evlenmiş evlenmeye ya, başına gelmedi ki kalmamış. Biri Tokatlı, öbürü Talaslı, hangi rüzgar atmış da Karaman'da evlenmişler diyeceksin. Uzun hikayedir ama anlatayım, ben de annemden dinledim bunları. 1895 yılında bir Tokat katliamı olmuş. 4 saat sürmüş katliam. 4 saat sonra padişahtan dur emri gelmiş. Annem, Ermenilerin parçalanmış cesaretlerinin beygir arabalarıyla taşındığını gözlerimle gördüm diye anlatır ağlardı. Babası ve amcası terziymiş. Hatta Tokat'a ilk dikiş makinesini onlar getirmişler. Amcası sakat olduğu için dükkana eşekle gider gelirmiş. Katliam başladığında annemin babası kaçmış. Ama amcası kaçmamış. Yakalayıp dükkanın eşiğinde öldürmüşler. Annesi, babası, üç kız, bir erkek kardeşiyle birlikte bahçe duvarlarına merdiven dayayıp evden eve geçerek Fransız okuluna sığınabilmişler. Bu katliamdan sonra nedense babası menenjit hastalığına yakalanıp ölmüş. Kardeşlerine felçimsi bir hastalık gelmiş. Doktorlar sıcak bir memlekete gidin demişler. Bu arada annem babasının ölümünden sonra okulu bırakmak istemiş. Ama annesi geçim zorluğuna rağmen kesinlikle okuyacaksın diyerek koleji bitirmesini sağlamış. Aile annemin okulunu bitirmesinden sonra İstanbul üzerinden Mısır'a gitmek amacıyla yola çıkar. İstanbul'a geldiklerinde akrabaları araya girerek Mısır'a gitmekten caydırırlar. İstanbul'a yerleşirler. Annem Gedikpaşa Ermeni Okulu'na öğretmen olarak atanır. Bir müddet çalışır. Bu arada büyük teyzem ve arkasından ortanca teyzem evlenirler. Şu sefalet bitsin diye evlendik. O sıralarda Karaman Ermeni Okulu'na öğretmen lazım olur. Annemi Karaman'a naklederler. Annem, anneannesini yanına alarak Karaman'a gidiyor, göreve başlıyor. Gel zaman, git zaman, annemin evlilik çağı gelip geçiyor neredeyse. Babamla tanışıyor. O zaman babam, Talas'tan Karaman'a gelip yerleşmiş, bankerlik yapıyor. Özellikle sığır ve at alıp satıyormuş. Bir ara duymuştum babamdan, yeri geldiğinde arada sırada kederlenir, 57 bin altın lirayı kaybetmişim ben, sevkiyet belasında, derdi. İşte böylesine zengin olan babamla 1911 yılında evleniyorlar. Annem de evliliklerinden söz ederken derinden bir ah çeker. Şu sefalet bitsin diye evlendik ama kaderimizin bize ne felaketler getireceğinin farkında değildik, derdi. Evliliklerinin ilk yılında güzel bir yuva kurmuşlar. Babam banker, annem öğretmenmiş, Fransızca biliyor, piyano çalıyor. Düşün, ta o yıllarda, daha mutlulukların tadını doyamadan birdenbire 1915 yazında sevkiyat emri geliyor. Birkaç günlük süre içinde sevkiyata hazırlanıyorlar. Babam halıya çok düşkünmüş. Çok değerli halılar varmış evlerinde. Alelacele toplayıp balyalıyorlar. Güvendikleri Karaman müftüsü, Müftüzade Ahmet Efendi'ye emanet olarak veriyorlar. Sürgün yoluna düşmeden önce insanlar tekrar geriye döneceklerini sanıyorlarmış. Annem karnı burnunda hamileymiş. Almalarına izin verdikleri eşyaları alıyorlar. Ne olup bittiğini bile anlamadan kendilerini sürgün kafilesinin içinde buluyorlar. 23. ayrımın sonu. Sayfa 288.